Üçüncü ayrım, sayfa 50. En tehlikeli madde. Huriye Hanım hoş geldiniz. Arda, keşke başka isim seçseydim diye geçirdi içinden. Üzeri kitaplar, dergiler ve eski haritaların tıpkı basımlarıyla dolu ahşap tezgahın arkasında gülümseyen gönüle bakıp. Ama bunu düşünmek için artık çok geçti. Becerebildiği kadar doğal olmalıydı. Oysa yay gibi gergindi. Buraya gelmeden sakinleştirici içen o değilmiş gibi. Selamun aleyküm Gönül Hanım dedi dikkatle. Bunu birine ilk kez söylediğinden sesi bir garip çıktı. Gönül bu sefer pembe başörtüsü takmıştı. Bugün hangisini taksam diye düşünüyor muydu? Sonuçta başörtüsü de kombinin parçası olduğuna göre düşünüyor olmalıydı. Arda'nın aklına Jülide'nin kapalı da olsa kadın kadındır sözü geldi. Kaleyi içten fethedecekse sabırlı olmalıydı. Gönül daha genç ve güzel olabilirdi ama Arda da kaçın kurasıydı. Yaralı serçe pencerenin önüne konmuş karton kutunun içinde cıvıldıyordu. Kitapçıda iki müşteri vardı. Kır sakallı bir adam ve zayıf bir genç. Kitapları dikkatle tutuyor, sessizce karıştırıyorlardı. Bazen de bir cilde eğiliyor, fısır fısır tartışıyorlardı. Arda kitaba karşı böyle bir saygıya yayın evinde bile rastlamamıştı. Sadece Ertuğrul'da görmüştü bunu. O da kitapları kırılacak eşya gibi tutardı. Günlüğü bulabildiniz mi? Lacivert gözlerini dikmiş bakıyordu Gönül. Arda hemen cevap vermezse foyası meydana çıkacak sandı. Evet, Allah razı olsun. Demiştim bulursunuz diye. Buraya kadar boşuna yoruldunuz. Her işte bir hayır var. Bu sayede kitapçınızı keşfettim. Sahi mi dedi Gönül. Dükkanı ilk kez görüyormuş gibi bakarak. Öyle şahane bir yer sayılmaz ama idare ediyoruz. Maşallah sizin mi? Çok isterdim ama değil. Ben sadece çalışanım. Neyse kitabı bulduğunuza sevindim. Oğuz Atay sevenlere artık çok rastlanmıyor. Evet, aslında bu konuda sohbet etmek isterdim. Gönül öyle bir baktı ki Arda kendisinin meczup olduğunu düşündüğünü sandı. Neyse ki yüzündeki kuşku yavaşça dağıldı kızın. Neden olmasın? Bir gün öğle yemeği yiyelim beraber. Bugüne ne dersiniz? Bugün mü? Yani müsaitseniz. Bu taraflara gelmek her zaman kısmet olmuyor. Cevap raflardan birindeymiş gibi dükkana baktı Gönül. Sonra neden olmasın dedi. Nasılsa ortalık sakin. Bir saat sonra olur mu? Olur dedi Arda, sevincini gizlemeye çalışarak. Bu kadar kolay olacağını ummamıştı. Yarım saat sonra Arda kadınlar pazarındaki bir lokantada oturuyordu. Stresliydi. Çünkü ikisini takip ettiği çevredeydi. Bu arada güneş açmış, etrafı kararsız bir tazelik sarmıştı. Bahar başlangıcındaki gibi, mayhoş bir İstanbul öylesi. Meydanda 3-5 çocuk çığlık çığlığa top oynuyor, başı kapalı ve açık kadınlar alışveriş yapıyordu. Karşıda geçen sefer Ali'yi gözetlemiş olduğuna benzer bir kahve vardı. Dikkatli bakınca ağaçlara rağmen zor değildi simaları seçmek. Arda o gün yakalanmadıysa nedeni Ali'nin sırtını dönük, Gönül'ün de onu tanımıyor olmasıydı. Şimdi sakin olup karşısındakini keşfetmeye bakmalıydı. Belki zaman alacaktı ama kazanan Arda olacaktı. Bir şekilde düşürecekti Gönül'ün maskesini. Düşünce balonuna çarpan top getirdi onu kendine. Topu almak için yanına koşan, kanter içindeki çocuğun arkasından baka kaldı. Şu hayatta insanın taşıdığı en tehlikeli madde hatıralardı. Hele ruhunuza pençeleriyle yapışmışlarsa. Kurtulmak isterken bir de bakıyordunuz, can havliyle daha beter geçirmişler tırnaklarını. Aklınızda bir olmuş, kalbinizi canlı canlı yemeye koyulmuşlar. Kaçacak yer, saklanacak delik kalmamış. Arda çocuğa bakarken bir an dirildiğini hissedecek oldu. Suçluluk duygusu hemen sarıldı boğazına. Emrinden çıkmasından hoşlanmayan hafıza onu cezalandıracaktı. Selam, çok bekletmedim ya. Hayır dedi Arda gülümsemeye çalışıp. Ben de 5 dakika önce geldim. Şahane, hadi bir şeyler yiyelim. Gönül kibarlığından mı salata söyledi yoksa formuna dikkat eden biri miydi? Arda anlayamadı. Bu kadar ince olsa umursamazdı formu falan. Onun yaşındayken Arda iş arıyor ve Ertuğrul'u unutmaya çalışıyordu. Kafası karışık soruları cevaplarından fazlaydı. Şimdiki halinden çok farklı değildi yani. Genişleyen basenlerini saymazsak. Ne iş yapıyorsunuz Huriye Hanım? Bir yayın evinde editörüm. Sahi mi? Hangi yayın evi? Atlı Karınca dedi. Önceden hazırladığı yalanı söyleyerek. Çocuk kitapları üzerine. Sadece çocuk kitapları mı basıyorsunuz? Sadece çocuk kitapları. Biliyor musunuz ben de çocuk kitabı yazıyorum. Arda, sahi mi dedi şaşkınlıkla. Baltayı taşa vurmuştu. Evet, çok önemli sayılmaz ama hoşuma gidiyor. Nasıl bir şey? Ah boş verin gitsin. Garson salataları getirdi. Konuşmadan bir süre yediler. Arda gırtlağını temizledi. Konuya girmesi gerekiyordu. İstanbullu musunuz Gönül? Yani herkes kadar. Evli değilsiniz galiba. Hayır, daha değil. Maşallah pek güzelsiniz. Var mı peki birisi? Sorusunun münasebetsizliğini Gönül'ün birden değişen yüz ifadesinden anladı Arda. Genç kız tedirgin olmuş gibiydi. Niye sordunuz? Hiç, dedi Arda. Kadın muhabbeti işte. Peki siz? Size de yüzük göremiyorum. Evliydim, boşandım. Mukadderat. Birden konuşurken inşallah maşallah diyenin sadece kendisi olduğunu fark etti Arda. Gönül bütün yaşıtları gibi konuşuyordu. Demek ki kapalıların ayrı bir dili yoktu. Bu gereksiz nezaket çabasından ötürü kendini salak gibi hissetti. Gönül ise oralı değildi. Salatayı bırakmış, dalıp gitmişti uzaklara. Var görüştüğüm biri, dedi içini çekip. Arda nefesini tuttu. Dinlemeye hazırdı. Ama Gönül elini neyse anlamında salladı. Gülümsedi. Evet, söyleyin bakalım, favori Oğuz Atay kitabınız hangisi? Hiçbir şey tesadüf değil. Kitaplar üzerine konuşmaya başladıklarında gerilimin kaybolduğunu hissettiler. Güvenli sulara dönmek ikisini de rahatlatmıştı. Arda kocasının sevgilisiyle ne yaptığını kendine sormaya ara vermişti. Gönül de bu tanımadığı kadınla yemeğe çıktığı için pişman olmuşa benzemiyordu. Her şeyin yolunda olduğunu içinden tekrarladı Arda. Tabii her şeyin yolunda olması o şartlarda artık ne anlama geliyorsa. Bizim dükkanda tanışan pek çok kişi var, dedi Gönül. Yani insanların yollarının kesiştiği bir yerdir Erbay'ın kitapçısı. Şehrin, hatta memleketin her tarafından kitap almaya gelirler. Daha önce duymamıştım. Sizin mahallede pek meşhur değiliz ama dindar kesimin pek rağbet ettiği bir yer. Sahibi şair Salih Rigan. Birkaç yıldır Konya'da yaşıyor. Daha önce duymuş muydunuz? Hayır, dedi Arda utanarak. Zararı yok. Ben de sizin muhitteki herkesi bilmiyorum nasılsa. Böyle konuşmama gücenmiyorsunuz, değil mi? Hayır, dedi Arda. Kızın içtenliği her türlü alınganlığı etkisiz hale getirecek cinstendi. Okurlar, gelirler, sohbet ederler. Bazılarıyla böyle dükkan dışında da sohbet ederiz. Şimdi yaptığımız gibi mi? Evet, beraber çalıştığım arkadaşım Rana bu yaptığımı tedbirsizce buluyor. Ama şahsen hiçbir zararını görmedim. İnsan kendini bildikten sonra yeni insanlar tanımaktan ne zarar gelecek, değil mi? Öyle tabii. Hem hayatta hiçbir şeyin sebepsiz olmadığını düşünüyorum. Mesela bugün siz geldiniz, beni yemeğe davet ettiniz. Şimdi de oturmuş sohbet ediyoruz. Şu an bilmesek de bunun mutlaka var bir nedeni. Ne olabilir diye sordu Arda. Bir an için gerçek kimliğini kızın biliyor olabileceği gibi manyakça bir korkuya kapılarak. Bilmiyorum ama hiçbir şey tesadüf değil. Belki de haklısınız. Kesinlikle. En önemsiz görünen şeylerde bile illaki bir hikmet var. Zamanla anlarız nasılsa. Arda ne söyleyeceğini bilemeden bakıyordu Gönül'ün yüzüne. Genç kız da sözünü bitirince dizilerdeki gibi bakışmayla geçen saçma bir boşluk oluştu. Sessizlikten o kadar rahatsız oldu ki aklına gelen ilk şeyi sordu Arda. Serçe nasıl, iyileşecek mi? Ah, fark ettiniz demek. Onu bulduğun sırada seni takip ediyordum diyecek hali yoktu Arda'nın. Evet, dükkana girdiğim zaman dikkatimi çekti. Yaralı galiba. Gönül sanki çok garip bir şey duymuş gibi dikkatle baktı Arda'nın yüzüne. Dikkatinizi ilk çeken bu olduysa siz özel biri olmalısınız. Neden? Ancak kalp gözü açık biri karman çorman bir kitapçıya girer girmez köşedeki yaralı serçeyi görür. Bu özelliğinizin farkında değil misiniz? Yapmayın lütfen, o kadar da değil. Nasıl isterseniz, sizi sıkmak istemem. Sıkıldığımdan değil de. Neyse, kuş yaralı görünüyordu, o yüzden merak ettim. Sormayın, hayvancığın hali harap. Herhalde bir kedi saldırınca kanadının teki gitmiş. Veteriner de bir şey yapamadı. Tek çare beklemek. Ne kadar zamandır çalışıyorsunuz kitapçıda? Üçüncü sınıftan beri. Daha önce yurtta kalıyordum. Babamın işleri bozulunca çalışmaya başlamam gerekti. Salih Hoca'nın kitapçı eleman aradığını duydum. Salih Hoca? Şair Salih Rigan. Demin bahsettim ya. Ah evet, özür dilerim. Estağfurullah. Biraz düşeş oldu aslında. Başka iş olsa babam razı olmayabilirdi. Sonra bir de baktım 3 yıl geçivermiş. Ama çok şükür şikayetim yok. Gönül'ün bakışlarının değişmeye başladığını fark etti Arda. Genç kız onu şüpheci bir ifadeyle süzmeye başlamıştı. Az öncekinden farklı bir sesle sordu. Huriye Hanım, daha önce karşılaşmadığımıza emin misiniz? Ama bu mümkün değil, dedi Arda, kalbi güm güm atarken. Çok ilginç. Nedir ilginç olan? Sanki sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Bu size de olur mu? Bazen. Sizi yakın buldum ya, herhalde o yüzden. Saçmaladıysam lütfen kusura bakmayın. Hayır, hiç de değil, dedi Arda. Ve ablaca gülümseyerek gemiyi tekrar kıyıya çekmek istedi. Demek çocuk kitabı yazıyorsunuz. Kitapları seviyorum, çocukları da seviyorum. Arada aklıma küçük hikayeler geliyor. Yeğenlerime anlatıyorum. Hatta bir tanesini yazayım dedim. Nasıl oldu Allah bilir. Okumak isterdim. Gönül güldü ama gergindi. Birine göstermeye cesaret edebileceğimi sanmam. Kimseye okutmadınız mı? Hayır, hele çocuklara asla. Malum onlar fazla açık sözlü oluyorlar. Haklısınız. Nerede oturuyorsunuz? Birkaç sokak aşağıda, at pazarına yakın. İşte burada olunca bütün hayat aynı çevrede geçiyor. Ayda bir Bursa'ya giderim bizimkileri görmeye. Haftada bir Üsküdar'a, ablamlara geçerim. Siz ne taraftasınız? Maçka dedi Arda. Sahi mi? Bir süredir benim de o tarafta oturan bir yakınım var. Belki bir yerlerde karşılaşmışızdır sizinle. Simanız o yüzden yabancı değildir. Yakınınız arkadaş falan mı? Tam cevap verecekken durdu Gönül. Konu buralara gelince tutuklaşıyordu. Öyle diyelim. Müsaadenizi istesem olur mu? Biraz daha gecikirsem Rana beni öldürecek. Benim sırrım falan yok. Hiç moralini bozma dedi Jülide. İtiraf edeyim, beklediğimden çok daha iyi bir iş çıkardın. Niye? O kadar mı aciz görünüyorum? Oraya tekrar gideceğini zannetmiyordum. Ama işin zor kısmını hallettin bile. Ne demezsin? En sevdiği Oğuz Atay kitabını öğrendim. Akşama doğru vapurla ikinci Kadıköy seferini yapmış geri dönüyorlardı. Dünya etrafa çılgınca kahkahalar martılara simit atıyordu. Güvertedeki yorgun yüzlü yolcular martılara simit atmanın masum bir çocuğun nasıl bu hale getirebileceğine şaşarak bakıyorlardı. Jülide'nin ise Oğuz Atay'la ilgilendiği yoktu. Bunlar muhafazakar insanlar dedi sabah programı sunucusu edasıyla. Hemen açılmalarını bekleyemezsin. Bu yüzden sabırlı olmalısın. Onun güvenini kazan. Nasıl yapacağım bunu? Çok basit yavru kuş. Güven dediğin karşılıklıdır. Sen ona sırlarını açarsan o da sana açar. Daha neler? Kocamın sevgilisine niye sırrımı açacakmışım? Hem ne sırrım var ki benim? Orasını ben bilmem. Zaten bilsem sır olmazlardı. Jülide'nin insanı sinir eden tarafı bakkala bile giderken takıp takıştırması değildi. Hep haklı çıkmasıydı. Onun gıcıklığı. Kişisel gelişim kitapları dışında bir şey okumayanların mantığıyla düşünüyor, bu sayede hedefi 12'den vuruyordu. Arda ise yıllardır iki dilde okunmuş onca şeyin karıştırdığı aklıyla onu kıskanıyor, bu başarısını çekilmez buluyordu. Benim sırrım falan yok dedi. Her kadının vardır. Hele yokmuş gibi görünenlerin daha çok vardır. Sen de onlardan birisin. Neyse ki dünya hoplaya zıplaya geldi de Arda bu iltifatlara daha fazla mazhar olmaktan kurtuldu. Babamı özledim Arda. Telefon edemez miyiz? Ettim. Meşgulmüş şimdi. Sonra arayın dedi. Sonra ne zaman? Sonra işte tatlım. Siz burada kalın ben hemen geliyorum. Vapurun sakin bir zamanıydı. İçeride 5-10 kişi gazete okuyor, televizyona ya da denize bakıyordu. Uçtaki çay ocağından Arda'ya öğrencilik yıllarını hatırlatan rutubetle adaçayı karışımı bir koku yayılıyordu. Kız Kulesi'nin yanından geçiyorlardı ve gün ışığı afacan hareler çiziyordu dalgalara. Ertuğrul resmen sırra kadem basmıştı. Hala kapalıydı telefonu. Arda'nın artık dünyanın babaannesini araması gerekiyordu. Çay ocağının yanına vardığında buldu numarayı, bastı düğmeye. Birkaç kez çaldıktan sonra insanı ciddiyete davet eden o ses duyuldu. Ben Yıldız Kıraç, buyurun. Merhaba Yıldız teyze, ben Arda. Arda mı? Hani Ertuğrul'un arkadaşı. Ah yavrum nasılsın dedi kadın. Beklenmedik bir coşkuyla. Daha geçen gün seni düşündüm. Beni mi düşündünüz? Tabii ya, bizim Arda'mız nerede dedim. Hiç arayıp sorduğun yok. Arda doğru kişiyi aradığını emin olmak için baktı telefonun ekranına. Evet, 40 yıllık aristokrat Yıldız Kıraç'tı karşısındaki. Üstelik görülmemiş bir şefkatle konuşuyordu. Nasılsın kızım, iyi misin? Çok üzüldüm olanlara. Toparlayabildin mi kendini? Demek nedeni buydu. Arda'nın başına gelenler kadının küçük kalbine dokunmuştu. Arda yine de karşı koyamadı bu ilgiye. Yelkenleri suya indirdi. Ne desem yalan olur. Yaşıyorum işte. Senin için ne yapabilirim? Ben dünya için aramıştım. Dünya için mi? Neden? Bir şey olmadı. Benim yanımda işte. Senin yanında mı? Nasıl yani? Ertuğrul onu İstanbul'a getirmemi istedi ya. Siz gelip alacakmışsınız öyle söyledi. Benim böyle bir plandan haberim yok dedi kadın. Nihayet eski Yıldız teyzeyi hatırlatan bir sesle. Neler dönüyor orada? Bilmiyorum, ben de şaşkınım şu anda. Ertuğrul demişti ki, ben Stockholm'dayım çeviri kongresinde. Ancak haftaya döneceğim. Bekle, şimdi Ertuğrul'la konuşup seni arayacağım. Arda kapattı telefonu. Tahmin ettiği gibi birkaç dakikaya kalmadan aradı Yıldız teyze. Tahmin ettiğinden de sinirliydi. Ertuğrul'un cebi kapalı. Bu ne demek şimdi? Bilmiyorum, ben de ulaşamıyorum. Dünya iyi mi, orada mı? Evet, konuşmak ister misiniz? Gerek yok. Olabildiğince çabuk dönmeye çalışacağım. Ertuğrul'la konuşursan beni aramasını söyle. Ayrıca bu durumdan hiç hoşlanmadım, haberin olsun. Tamam Yıldız teyze, dedi Arda, afallamış bir halde. Yine de güverteye döndüğünde şaşkınlığın yerini sevince bırakmıştı. Dünyayı ondan birkaç gün daha ayırmayacaklardı ya, gerisi önemli değildi. Kaptı simidi, şarkı söyleyerek martılara atmaya başladı. Şarkıya dünya da katıldı. Jülide'yi yerin dibine sokan bir konserle sürüyü duyurdular. Arda'yı dünyanın annesi tanıyan yolcular, çocuğun kime benzediğini anlamışlardı. Ali akşam yemeğinde, Dünya Hanım bir süre daha misafirimiz, öyle mi? Dedi. Sesinde şikayet olsaydı Arda yapacağını biliyordu. Belki itiraz eder diye önceden cevaplar hazırlamıştı. Surat asması ihtimaline karşı uçlarını itinayla sivrildiği sözler vardı. Ama hiçbirini yapmadı Ali. Olgunlukla gülümsedi. Dünyanın saçını okşadı. Karşılığında dünyadan şu soru geldi. Bana namaz öğretir misin? Ali ile Arda birbirlerine, tabaklara taze fasulye koyan Huriye Hanım ikisine, dünya ise masadaki herkese baktı. Çocuk çam devirdiğini anlayıp kızarmıştı. Sonra Ali göz kırptı Arda'ya. Yavaşça uzanıp dünyanın boynundaki küçük, gümüş hacı işaret parmağıyla kaldırdı. Bunu annen mi verdi? Evet. O zaman senin Meryem Ana'ya dua etmen en iyisi. Gece Ali'yi balkonda oturur buldu Arda. Bitki çayı gibi bir şey içerek Asya kıtasına bakıyordu. Yüzünde öyle bir ifade vardı ki Mekke'ye kadar görüyordu sanki. Arda'yı fark edince gülümsedi. Hasır masanın üstündeki semaveri gösterdi. Çay içer misin? Nasıl gidiyor din ve ahlak işleri? Bunu sorarken Arda'nın sesi tuhaf çıkmıştı. Kimdi o yanındaki karı diye sorsa herhalde yine böyle çıkardı. Söylemeye fırsat olmadı, kusura bakma. Kusura bakacak bir şey yok, dedi Arda. Medine'ye doğru bakıp. Ama şaşırmadığımı söyleyemem. Evet, benden beklemezdin herhalde. Beklemezdim Ali, hem de hiç. Kolay olmadı Arda. Bakma şimdi sakin gözükmeme. Sonunda kendimce bir orta yol buldum. Ama yaşadığım acısız bir süreç değil. Öyle diyorsan öyledir. Her şeyi bırakmak, yeni bir her şey edinmek. Bunun ateşiyle yanmak, yıkılmak, Kur'an okuya okuya yeniden oluşmak. Geceleri cehennem korkusuyla titreyerek ve tövbelerle geçirmek. Gündüzleri bir mezarın başında merhamet beklemek. Bu yolda ağlamak, inlemek, yok olmak. Hatta sonradan abartılı bulacağın şeyler yapmak. Takdir edersin ki kolay değil. Konuşurken balkonun tavanına bakıyordu. Binanın ağırlığını ölçmek ister gibi. Bahsettiği safhaları tekrar yaşıyor, çileyi baştan kat ediyordu sanki. Ne cevap vereceğini bilemedi Arda. Dönüp girdi içeri. Açtı televizyonu. Geçen kış annesiyle seyrettiği filmlerden birine rastladı. Edison, üstü açık arabayla bir yere yetişmeye çalışıyordu. Böyle olması iyiydi. Filmlerde gerçeklerin ulaşamayacağı kadar yüzeydeydi her şey. Edison, 40 yıl önceki Galata Köprüsü'nü geçemeden Ali girdi televizyonun arasına. Baksana, bir şeye mi kızdın sen? Yok canım, nereden çıkardın? Yanlış anlamanı istemem. Saklamaya çalışıyor falan da değilim. Söylemeye fırsat olmadı sadece. Hem merak etme, senden de dindar olmanı bekleyecek değilim. Arda içini çekti. Eksik olma Ali, çok incesin. Çocuk eline benzeyen eller. Gönül'le 2 gün sonra tekrar görüştüler. Arda bu arada döndüğünü duyan kadın arkadaşlarının akınına uğramış, hepsine dünyanın kim olduğunu açıklamak zorunda kalmıştı. Oysa dünyanın kim olduğu açıklanamazdı. Arda'yı dünyaya getiren melek, dünyaya getirdiği çocuk her şeyin yoluna gireceğine dair bir umuttu. Arkadaşları ise sadece onun eski erkek arkadaşının kızı olduğunu öğreniyor, kim bilir neler düşünüyorlardı. Kocan namaza başlamış öyle mi, diyordu içlerinden biri. Tarikata girdikten sonra işleri açılmış diyorlar. Acaba biz de mi girsek, diyordu bir başkası. Senin gibi çağdaş bir kadın için zor değil mi bu durum? Ya şimdi başını örtmeni isterse, diye soran da vardı. Hepsini cevaplıyor ama kendisi bile sözlerinden bir şey anlamıyordu. Böyle tartışmalara hazır değildi. Hatta bazen kendini Ali'yi savunurken buluyordu. Onu menfaat uğruna dindar kesilmiş biri sanmalarını istemiyordu. Ama hak versinler de istemiyordu. O zaman gönüle karşı yenilgiyi baştan kabul etmiş olurdu. Kabul günlerini bitirmeye karar verdi. Gidip kendilerine başka eğlence bulsunlardı. Bir Eylül sabahı Huriye ve Dünya ile geçtiler tarihi yarımadaya. Beraber turistik yerleri gezdikten sonra Arda arkadaşıyla görüşecek, onlar da Sultanahmet'te oyalanacaktı. İkisini çay bahçesinde bırakıp Gönül'le buluşmak üzere tuttu Aya İri'nin yolunu. Gönül, kilisenin bahçesine turistler için konmuş masalardan birine oturmuş, Önündeki dosyaya bakıyordu. O kadar tazeydi ki Arda'nın öfkesine yine engel olamadığı bir beğeni karıştı. Ama kızın zayıf noktalarını keşfetmeye kararlıydı. Truva atı olarak yazdığını söylediği çocuk kitabını kullanmaya karar vermişti. Ne de olsa yayıncıydı Arda. Mahsuru yoksa dosyasına bir bakabilir miydi? Öyle ahım şahım bir şey değil dedi. Şimdi okumayın olur mu yoksa çok utanırım. Elleri titriyordu dosyayı verirken. Küçük, kısa parmaklı çocuk eline benzeyen eller. Geceleri Allah'a açılan, gündüzleri Ali'nin ellerini tutan eller. Ona Oğuz Atay'dan cümleler yazan eller. Yaban ve de yalan eller. Arda'ya ne düşüneceğini şaşırtan elleri düşmanının. Dosya dediği 15-20 sayfalık bir şeydi. Arda onu aldı, koydu çantasına. Bu sefer vakit kaybetmemeye kararlıydı. Akşam evde bakarım dedi. Ama bugünlerde daha çok romantik şeyler okuyorum nedense. Duygusal birine benziyorsunuz zaten. Sahi mi? Evet. Bunu dükkana ilk girdiğiniz zaman anladım. Artık duygularını göstermekten korkmayanlara da az rastlanıyor. Öyle mi? Nasıldım? Bir duygusal gerilimin ortasındaymışsınız gibi. Bu gerilim yüzünden kaygı duyuyor gibi. Ondan kaçabileceğiniz bir sığınak arıyordunuz sanki. İlk görüşte mi anladınız? Evet dedi Gönül utangaçça gülerek. Bu konularda antenlerim hassastır. Haklı olabilirdi ama Arda ipleri bırakmak istemiyordu. Konuşmayı yönlendirmek için yaptı hamlesini. Haklısınız. Üstelik insan böyle şeyleri herkesle konuşamıyor. Bilmem mi? Hele tanıdıklarınızla hiç konuşamazsınız. Unutamadığım bir adam dedi Arda. Bütün cesaretiyle. Aslında çoktan kapanmış bir konu. Son zamanlarda bir şey mi oldu? Olmayacak bir yerde karşılaştık. Olmayacak zamanda ve şartlarda. Anladım ki hislerimde değişiklik olmamış. Ama buna izin vermek istemiyorsunuz. Aynen öyle. Olmayacak dualara amin diyecek yaşta değilim. Sizi çok iyi anlıyorum. Ah anlayamazsınız. Neden? Gençsiniz çünkü. Siz de yaşlı değilsiniz. Hem insan her yaşta olmayacak bir duaya amin diyebiliyor. Duaların ve aminlerin yaşla ilgisi yok. Sırdaştıkları Arda'nın tahmininden hızlı gelişiyordu. Kendisine bu aklı veren Jülide'ye minnet duyarak kazıya devam etti. En azından sizin bunu yapacak zamanınız var. İnsan gençken en olmayacak şeylerin bile peşinden koşabilir. Koşmalıdır da. Bu yüzden acı bile çekseniz en nihayet duygusal eğitimdir. Faydasını bir şekilde görürsünüz. Öyle mi dersiniz? Kesinlikle. Nedir sizi kaygılandıran? Görüştüğüm biri var. Arda'nın kalbi hızla atmaya başlamıştı. Ciddi bir şey mi? Gönül başörtüsünün ucunu küçük bir jestle düzeltti. Benim için aksi söz konusu olamaz. O zaman sorun ne? Benden yaşça epey büyük. Boş ver, yaş farkı olan milyonlarca çift var. Arda senli benli konuşmuştu ama Gönül üzerinde durmadı. Yakın geçmişte büyük bir acı yaşamış. Çok büyük bir acı. Bunun nasıl bir yıkım olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Evet dedi Arda. Edemem herhalde. Ondan sonra da karısından ayrılmış. Kendini içkiye vermiş. Gerçek bir mahvoluş hikayesi. Tam uçurumun kıyısındayken yeniden ayağa kalkmış. Allah'a sığınmış. Kendini yıkıp yeniden kurmuş. Cesaretine hayranım. Ama benden ne istediğini anlamıyorum bazen. Erkekler karmaşık değildir. Genellikle aynı şeyleri isterler. Ama en azından Müslüman bir kadından geçici zevkler bekleyemezsiniz, değil mi? Haramla helal arasında net bir çizgi vardır. Ah evet dedi Arda, rahatlamış bir şekilde. Aşık olduğunu söylüyor. İyi niyetli olduğuna da eminim. Beni düşündüren şey başka. Karısı mı? Hayır, kadın onu terk edip gitmiş zaten. Bir kadın nasıl bu kadar bencil olabilir? Aklım almıyor. Bencil mi? Ben olsam hayatta yaşanabilecek en ağır şeyi yaşamış bir adamı bırakıp gitmezdim. Hele ona hiç yapamazdım. Hayat arkadaşlığı dedikleri bu değil, olmamalı. Kadın adeta kaçıp gitmiş. Acı çeken sadece oymuş gibi. Karısından böyle mi bahsediyor? Hayır, o eski karısından hiç bahsetmez. Ben de sormam. Bunlar şahsi düşüncelerim. Terliyorsunuz, sıcak mı oldu? Eve dönerken arabada ağzını bıçak açmadı Arda'nın. Dünya ve Huriye onun sessizliğini anlam veremediler. İyi misin Arda dedi Dünya. İyiyim tatlım, biraz yoruldum sadece. Yağmur başladı. Arda silecekleri çalıştırdı. Eric Clapton denen zalim Tears in Heaven'ı söylemeye başlayınca kapatıverdi radyoyu. Güneşi kıskandıran kız. Ali iş toplantısı sebebiyle geç geleceğini söyledi. Arda da çivi çivi söktün diye Gönül'ün dosyasını okumaya karar verdi. Çantadan çıkarıp kapaktaki Güneşi kıskandıran kız başlığını görünce vazgeçti sonra. Güneş olmasa da içi kıskançlıkla beslenen bir mama tabakasıydı. Ne okuyorsun dedi Dünya. Hiç öylesine bir şey. Gelip kucağına kedi gibi kıvrıldı. Babama neden ulaşamıyoruz? Arda son günlerde kendini Ertuğrul'un sekreteri gibi hissediyordu. Ona ulaşamayanları idare etmekten yorgun düşmüştü. Dünyanın Kanada'daki büyük annesi ve Yıldız teyze her gün arayıp haber var mı diye soruyorlardı. Olmadığını öğrenince de açıklama bekliyorlardı. Adımı buharlaştıran Arda'ymış gibi. Üstelik durumu dünyaya sezdirmekten çekiniyordu. Çok işi var tatlım. Bu yüzden telefonunu açamıyor. Ama bugün konuştum. Her şey yolundaymış. Sahi mi dedi, gözleri parlayarak. Niye daha önce söylemedin? Sormadın ki. Doğru. Ama bir dahaki sefere ben sormadan söyle. Olur mu? Çocukların yalanlarımıza inanmasında iç burkucu bir şey vardı. Kafasız olduklarından değil, çaresizlikten inanıyorlardı çünkü. İnanmayıp da ne yapacaklarını bilmediklerinden. Zavallılar, esir gibiydiler. Büyüklerin seçtiği dört duvarın arasında yaşıyor, istediğimiz şeyleri yapıyor, yemeği beğenmezlerse azar işitiyorlardı. Güneşi kıskandıran kız ne demek? Küçük parmağı sehpadaki dosyayı gösteriyordu. Şaşırarak sordu Arda. Okumayı biliyor musun sen? Ben 8 yaşındayım. Arda kızın yaşını biliyordu. Ama okuyabildiğini o ana kadar fark etmemişti. Bıraktı uzanıp gününün dosyasını eline alsın. Sayfaları onun yerine de karıştırsın. Çocuk kitabı gibi. Evet tatlım, çocuk kitabı. Okurum o zaman. Cevap beklemeden ilk sayfayı açmıştı bile. Bu arada kucağına iyice yayılmış olduğundan Arda da okumaya başladı. Hikaye nereye gitse yağmur yağan sarışın bir kız hakkındaydı. O gelince en güneşli şehri bile seller götürüyordu. Kız buna çok üzülüyordu. Çünkü güneşi özleyen insanlar onu istemiyorlardı. Nihayet güneşin saçını kıskandığı için kaçtığını keşfediyordu. Sarı saçı o kadar güzeldi ki güneşin sarışınlığı gölgede kalıyordu. Bunun üzerine saçını kesmeye karar veriyordu kız. Ama tam makası değdireceği sırada güneş pişman oluyor, birden ortaya çıkıp kızdan özür diliyordu. Bütün bunlar yol hikayesi gibi anlatılmıştı. Kız diyar diyar geziyor ve güneşli bir yer arıyordu. Yolda ona birileri katılıyor, gittiği yerlerde birilerine rastlıyordu. Sonuçta çocukların ilgisini çekecek kadar renkleniyordu kitap. Sevdin mi dünya? Bence güzel. Arda'nın ilgisini çekense öykünün saç hakkında olmasıydı. Üstelik mutlu son sarışın kızın kapanmasıyla gelmiyordu. Oysa kurgu buna gayet uygundu. Kız başını örter, saçın artık görünmediğine sevinen güneş ortaya çıkar, her şey yoluna girerdi. Üstelik mesaj başı kapalı annelerin hoşuna gider, alırlardı kitabı kızlarına. Gönül'ün fırsatı kasten mi yoksa acemilikten mi kaçırdığını anlamamıştı. Metnin bunu ıskalayamayacak kadar ne yaptığını bilen bir dili vardı. Yazarı dostu olsaydı yayınlanması için uğraşırdı Arda. Ama son buluşmada ondan duydukları içine dağılıyordu. Küçük, ukala bencilliği ne sanıyordu? İnsanın acısını başkalarına ödetmemek için alıp başını gitmesi ne zamandan beri bencillik sayılıyordu? Tanımadığı insanlar hakkında bol keseden ahkam kesen bir yeni yetmeyle karşı karşıyaydı. Başörtüsünün altında evlerinin bütün sırlarını taşıdığından emindi gönül. Bütün akranları gibi. Düşündükçe kendini doldurdu, doldukça daha çok düşündü Arda. Sonunda o kadar kızdı ki dünya uyuduktan sonra mutfaktaki lavaboda yaktı hikayeyi. Sarışın kız da onu kıskanan güneş. Arda'nın kıskançlığının alevleriyle yanıp kül oldular. Bence doğru yoldasın dedi Jülide de telefonda. Kontrolü kaybetmediğin sürece öfkenin zararı yok. Hatta yararı bile olabilir. Nasıl? Öfke o kızla empati kurmanı önler. Olayları onun açısından bakmaya fazla kalkamazsın. Niye böyle bir şey yapayım ki? Arda, senden her şey beklenir. Ama burada önemli olan odağını kaybetmeyip sabırla ağını örmen. Şimdi avantaj sende. Ne demek avantaj bende? Şu an bile kocam muhtemelen onun yanında. Ama sen onu tanımaya başladın. Onunsa senin ne olduğundan haberi yok. Bizim köyde bunu avantaj derler. Jülide ile konuşmak Arda'nın üzerinde yatıştırıcı etkisi yapıyordu. Onun niyeti bu olmasa bile. Ali'nin tövbe ettiği şaraptan bir kadeh doldurdu kendine. Gidip cam kenarındaki kanepeye oturdu. Odessa'ya doğru giden bir kuru yük gemisinin titrek ışıklarına bakarken aklına Gönül'ün söylediği bir şey geldi. İyi niyetli olduğuna eminim ama beni düşündüren başka, demişti Ali'den bahsederken. Bencillik kısmından hemen önce. Birden ışık yandı zihninde. Asıl önemli sözün bu olduğunu kavradı. Gönül'ün kaygısını keşfederse zayıf noktasını da bulabilirdi. Bunu daha önce düşünmemiş olması aptallıktı. Tabii, bu yan ufaklık senin sevgilin hala evli demek de vardı. Dükkanına Bir dost imzalı mektuplar yollanabilirdi. Kriz yaşamalarını sağlamak çocuk oyuncağıydı. Ama Arda bunların eninde sonunda ikisini daha da yakınlaştırmaktan başka işe yaramayacağını bilecek kadar yaşamıştı dünyada. O sırada dünya küçük nefeslerle melekler gibi uyuyordu. Eli yastığın altındaydı. Battaniyesi beline kadar açılmıştı. Başucunda uyumadan önce bakmayı sevdiği fotoğraflar vardı. O ve Ali ile aile olmayı ne çok istediğini hissetti Arda. Onca acıdan sonra bunu hak ettiğini, gerekirse yolu baltasıyla açacağını düşündü. Annelik duygusunun sihirli küresinde mümkün görünüyordu her şey. Fotoğraf destesinin en üstünde Ertuğrul ve Fırat'la Büyükada'da çekilmiş gençlik resimleri duruyordu. Faytonda gülerken her şeyi bildiklerini sanıyorlardı. Tıpkı Gönül'ün şimdi sandığı gibi. Ertuğrul o filmi görmemişti. Arda 17 yaşındayken Büyükada yine aynıydı. Gözleriydi farklı olan. Faytona ya da ağaca bakarken gördükleri onları hafızanın kirli filtresinden geçmeden ulaşıyordu. Retinalarında yılların tortusu birikmemişti. Her şey taze görünüyordu. Hatta hafıza bile tazeydi. Barbar bir tazelik içinde her şeyi bilerek, her şeyle alay ederek yaşayıp gidiyorlardı. Büyükada'ya gelmişlerdi çünkü Fırat'ın toparlanması gerekiyordu. Hamile bıraktığını sandığı bir kız tarafından aldatıldığını öğrendiği için acı çekiyordu. Şu dünyada kaderi çözdükçe dolaşan işlerin ortasına düşmek olan insanlar varsa Fırat onlardan biriydi. Ertuğrul'la Arda o yaz Fırat'a yardım etmeye çalışırken tanıştılar. Ertuğrul onun en yakın arkadaşı, Arda da kardeşiydi. Ayrı galaksilerin insanıydılar. Bu yüzden merak ettiler birbirlerini. Arda'nın Ertuğrul'u merak etmesinde şaşılacak bir şey yoktu. Seçkin bir ailenin yakışıklı oğluydu. Kızlar ağzının içine düşer, uğruna bir düello etmedikleri kalırdı. Onun kendisini niye merak ettiğini anlamaksa Arda'nın yıllarını aldı. Sıradan bir kızdı. 17 yaşına kadar İstanbul'u görmemişti. Ertuğrul'a abayı yaktığını hissettiğinde karşılık göreceğini düşünmüyordu bile. Sevdası tamamen beklentisizdi. Onu kendi kendine yaşayacağını sanıyordu. Adada Ertuğrul'un ressam dayısının atölyesinde kalıyorlardı. Burası bir konağın arkasında iki odalı müştemilattı. Bir kısmı açık mutfak olan büyük odada duvara dayalı resimler, yontular vardı. Ortada yatak durur, kapının yanındaki tahta masa akşamları bahçeye taşınırdı. Yatağın karşısındaki duvarı kaplayan antika büfe türlü şeylerle doluydu. Eski okul karneleri, yarısı kullanılmış boyaları saklayan puro kutuları, porselen fincanlar, ressamlara dair biyografiler. Perdeyle geçiren küçük oda Aziz dayının yatak odasıydı. Tek kişilik yatak ve içler acısı naylon dolabıyla Arda'nın hayatında gördüğü en kasvetli yerdi. Ertuğrul burada yatıyordu. Ev sahibi Aziz dayı Ertuğrul'un babası kadar başarılı olamamış müzevi bir ressamdı. Aile yardımını reddettiği için piyasada parlayamıyordu. Yazları buraya kapanıyor, satamayacağı resimler yaparak rakı içiyordu. Dayım çok klas adamdır diyordu Ertuğrul. Kadın bedenine şahane bir takıntısı vardır. Aziz dayı müştemilatı bir haftalığına yeğenine bırakmıştı. Tuvallerindeki çıplak kadın bedenlerine yayılan renkler onun hayata duyduğu çocuksu öfkeyi yansıtıyordu. Arda bu resimlerden zevk alır ama söyleyemezdi. Aziz dayı ilkbaharda kalp krizinden öleceğinden kendisine de söyleyemeyecekti. Bu atölye tarihe Arda'nın aşkı tattığı yer olarak geçti. Hiç unutulmadı. O sırada Fırat aşk acısının tadını çıkarıyordu. Belki de estetik buluyordu ruh halini. Siyah beyaz bir film gibi. Arda ise Ertuğrul'un renkli dünyasını keşfe çalışıyordu. Onun dışa dönüklüğünden, kaba saba şakalarından etkilenmekle meşguldü. İki erkeğin arasındaki gerilimi anladığını sanıyordu. Fırat ne kadar tutuksa Ertuğrul o kadar girişkendi. Fırat'ın hayran olduğu sanatçılar Ertuğrul'un dizlerinin dibinde büyüdüğü aile dostlarıydı. Fırat kendini Ertuğrul'un altında görüyordu. Ertuğrul da bunu umursamadığı için ilişkileri gerçek arkadaşlığa dönüşememişti. Senin abin kaçık dedi. Sabah beraber kahvaltılık almaya giderken. Biliyorum. Sen niye onun gibi değilsin? Değil miyim? Ne bileyim, normal bir insansın işte. Saçma sapan yorumlarla her şeyi çorbaya çevirmiyorsun. Belki de yapamadığımdandır. Bırak Allah'ını seversen Arda. Bazen çekilmiyor. Esra denen yılandan kurtulduğuna sevinecek yerde bunalıma girdi. Sadece kendi girse neyse, bizi de bunaltıyor. Bak, bunda haklısın. İtiraf et, sen de sıkılıyorsun değil mi? Kabullendim artık. Fırat abim sonuçta. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ama kötü biri değildir. Kaçsak mı acaba? Nereye? Atlayalım vapura, Bostancı'ya geçelim. Sonra ver elini Datça. Orada Ayşegül ablanın oteli var. Bütün gün yüzer, akşamları da kafa çekeriz. Fırat da burada doya doya girsin bunalıma. Garip bir tebessümü vardı Ertuğrul'un. Kızların dengesini bozmak istediğinde yüzünde beliriyordu. Biraz serkeş, epey cüretkar. Gücünün fazlasıyla farkında bir şeydi ama güzeldi. Şimdi o tebessüm Arda'ya deli saçması bir teklifte bulunuyordu. Asılıyor mu yoksa arkadaşça sohbet mi ediyor anlayamadı. Ertuğrul yaklaştı. Bu sefer tebessümsüz baktı. Sen benim bildiğim kızlardan değilsin. Sen de benim bildiğim erkeklerden. Çok mu erkek tanıdın? Yeterince dedi Arda. Kendini bile şaşırtan bir yalanla. Beni o kadar hafife alma. Ertuğrul patlattı kahkahayı. Hadi canım, hiç belli olmuyor. Sonra döndü sırtına, bakkala doğru yürüdü. Arda birden sinirlendiğini hissetti. Koşup yakaladı kolundan. Ertuğrul onun kolunu tutan eline baktı. Hayırdır? Nedir belli olmayan? Boş ver, unut gitsin. Neyi unutacağım? Anladık, çetin cevizsin. Bu sefer Arda döndü sırtını, yürümeye başladı. Bir filmde bunu yapan kıza sevgilisi yetişiyor, birbirlerine sarılıyorlardı. Ama Ertuğrul o filmi görmemişti. Yetişen falan olmadı. Müştemilata vardığında Fırat ortada yoktu. Sabah içeri almayı unuttukları masada bir kedi uyukluyordu. Hemen yanında üstüne küllük konmuş bir not. Dertlerimle sizi sıktığımı anladım ve İstanbul'a dönüyorum arkadaşlar. Verdiğim rahatsızlık için özür dilerim. Arda için para bıraktım. Boya kutusunun içinde. Geldiğiniz zaman görüşürüz. Arkasında bir gölge hissetti. Ertuğrul elinde poşetlerle ağacın yanında duruyordu. Lütfen hemen gitme Arda. Yarın beraber dönelim. Önemli olan sevginin şekli. Ben de sizi aradım dedi Gönül ama verdiğiniz numara başkasına ait çıktı. Bir yanlışlık olmasın. Emirgan'da bir kahvedeydiler. Arda'ya jest olsun diye Gönül bu sefer deplasmanda buluşmayı teklif etmişti. Arda kabul etmezse iyi niyetinden kuşkulanabilirdi. Ama deplasman tam neresi oluyordu? Bunu sormakta kaba kaçacağından cevap vermek için biraz süre istemişti Arda. Kızının ödevlerini kontrol edip arayacaktı. Gönül herhalde şehrin muhafazakar insanların yaşamadığı kısmını kastediyordu. Şu durumda tarihi yarımadanın surları içindeki her yer deplasman olabilirdi. Ama Üsküdar'da yerine göre muhafazakar değil miydi? Zeytinburnu'nda kapalı kızlar yaşamıyor muydu? İşin içinden çıkamayınca kendisinin Gönül'ün gözünde nasıl biri olabileceğini düşündü. Söz konusu kadının aslında Arda'dan farkı yoktu. Sahte Huriye'de kıvırcık saçlı, geniş alınlı, yayın evinde çalışan biriydi. Demografik bir kabusa sürüklenmişti. Basit bir şakanın bu kadar dallanıp budaklanması şaşılacak şeydi. Sonuçta Levent, Beşiktaş, Taksim üçgeninde karar kıldı. Bu sefer de Gönül'le birilerine görülme ihtimali aklına geldi. Kocasının sevgilisiyle ulu orta buluşmak istemiyordu. Üçgeni biraz kaydırınca Emirgan makul göründü. Hem Gönül'e deplasman sayılırdı hem de kısmen tarafsız bir yerdi. Şahane dedi Gönül, bir saat sonra orada olurum. Kahvede buluştuklarında Arda verdiği uyduruk numaraya bakıp elini alnına vurdu. Çok özür dilerim, bu benim eski telefonum. Şimdi bir benzinci tarafından kullanılıyor. Yenisini ezberleyemedim. Bazen oluyor işte, pardon. Aslında iyi olmuş. Yoksa ikide bir arayıp öyküyü nasıl bulduğunuzu sorar bunaltırdım sizi. Aa evet, dosyanı okudum. Hatta kızım da okudu. Sahi mi, nasıl buldu? Ciddi ciddi beğendiğini söyledi. Bilirsin, çocuklar böyle konularda kibarlık yapmaz. Ne kadar sevindim bilemezsiniz dedi Gönül ve ağlamaya başladı. Arda şaşırıp kalmıştı. Bunca yıllık editörlük hayatında öyküsü bir çocuk tarafından beğenildi diye ağlayan kimseyi görmemişti. Kusura bakmayın, birden şey oldum. Gönül özür dilemeye, bir yandan da gözyaşlarını durdurmaya çalışıyordu. İkisinde de başarılı olamıyordu. Ancak birkaç dakika ve bir tomar mendilden sonra gelebildi kendine. Yazdıklarımı daha önce kimse okumamıştı. Hele bir çocuk tarafından beğenilmesi. Arda fırsat bu fırsat deyip sokuldu. Sevgiline de okutmadın mı? Yok dedim ya, acısı hala taze. Zavallıya çocuk kitabı okutmak işkence olur. Bunu duyan Arda'nın göz pınarları da hareketlendi. Gönül'ün mendillerle savaşını izlerken anladı daha fazla dayanamayacağını. Can havliyle kalktı. Koşarak gitti alt kattaki tuvalete. Kabine girip ağladı. Kısa bir krizdi ama o kadar yoğundu ki bittiğinde yorgun düşmüştü. Klozete oturmuş sakinleşmeye çalışırken Gönül'ün sesini duydu. Huriye Hanım, iyi misiniz? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Hayır teşekkürler, geliyorum şimdi. Arda'nın kafası allak bullak olmuştu. Karşılıklı burunlarını çekerek hiç konuşmadan birkaç dakika oturdular. Özür dilerim dedi Gönül. Sizin de asabınızı bozdum. Önemli değil. Ağlayan birini görünce dayanamam ben. Ama gerçekçi olmak gerekirse dosyan yayınlanabilecek durumda değil. Öyle mi dedi gözlerini iri iri açarak. Ama kızınızın beğendiğini söylediniz. Evet ama çocuk kitabı bile satsak müşterimiz sonuçta çocuklar değil. Annelere hitap etmesi lazım. Anlıyorum dedi Gönül. Arda inmez eden bir hayal kırıklığıyla. Aslında kitapta değerlendirememiş olduğum bir fırsat var. Sarışın kız saçını kesmek yerine başını kapasa. Böylece hem yine güneşi kıskandırmamış olur hem de muhafazakar kesimin hoşuna gider. Biz olmasak bile o kesimden bir yayın evinden yayınlatabilirsin. Sizce ben muhafazakar mıyım? Arda onun pembe başörtüsüne baktı. Değil misin? Lütfen eleştiri olarak almayın dedi Gönül. Manidar bir tebessümle. Ama ben muhafazakar değilim Huriye abla. Ben Müslümanım. Nasıl desem koca bir İslam kültürünü muhafazakarlık gibi dar bir kavrama tıkıştırmak doğru değil. Haliyle muhafazakar olmak ya da muhafazakarlıklara hitap etmek zorunda hissetmiyorum kendimi. Bu tabii ki hikayem olduğundan güzel yapmaz. Ama en azından niyetim böyle. Anlıyorum dedi Arda. Hiç böyle düşünmemişti sahiden. Peki ben Müslüman mıyım? Bunu söylemek bana düşmez. Allah'la aranızda bir şey. Ama zaman ayırıp okudunuz ya, size minnettarım. Sarışın kızın kapanmasına gerek yok yani. Kapanmak istiyorsa kapanır ama bunu güneş kıskanmasın diye yapmaz. Allah istediği için yapar. Muhabbet ilginçti ama Arda bu sefer odak noktasını kaybetmek istemiyordu. Son buluşmamızda erkek arkadaşının iyi niyetinden emin olduğunu ama bir şeyin seni kaygılandırdığını söylemiştin. Evet ama şimdi nereden geldi aklınıza? Çünkü aynı kaygıyı hala taşıdığını hissediyorum. Benim de bu konularda antenlerim hassas. Ali dine yeni dönmüş biri. Büyük bir acıdan sonra idrakini yeni baştan inşa ederek bazen uzun ve sarsıcı olan bir yolu birkaç ay gibi bir sürede alarak bu kadar köklü bir değişimi kısa sürede yapabilmiş olması kolay değil. Bu beni endişelendiriyor bazen. Neden? Bütün iyi niyetine rağmen henüz kafasında yerine oturtamadığı şeyler var. Acaba onun İslam'a sığınmasının bir parçası mıyım yoksa gerçekten mi aşık karar veremediğim oluyor? Eğer birincisi ise bana ihtiyaç duymayacağı bir günün gelmesinden korkarım. O günü yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. O konuşurken kahveye iki kadın girdi. Biri Maçka'dan apartman komşusuydu. Kadın önce Arda'yı görüp selamladı. Karşısında oturan Gönül fark edince birden değişiverdi yüzü. Selam verdiğine pişman olmuştu resmen. Anlıyorum dedi Arda, durumu Gönül'e belli etmeden. Seni sevmiyor olabilir yani. Hayır, beni seviyor. Önemli olan bu sevginin şekli. O zaman benden bir abla tavsiyesi. Çok kendini kaptırma. İşler korktuğun gibi gelişirse yaralanmanı istemem. Ben onu nasıl sevdiğimi biliyorum. Önemli olan da bu. Nasıl seviyormuşsun? Tam bir aptallık halinde seviyorum. Kendi aptallığımdan hoşlanarak seviyorum. Bu o kadar güzel bir duygu ki. Bu söz kalbinden vurdu Arda'yı. Aynısı yıllar önce Ertuğrul'a aşık olduğu zaman aklına gelmişti. Aşk, insanın kendini salak gibi hissetmekten hoşlanabilmesiydi. 3. ayrımın sonu. Sayfa 84. Devamı 4. ayrımda.